Ayrım 11.
Kaçış. Kaçış fiziksel veya ruhsal olarak görülebilir. Fiziksel kaçışta çocuk fiziki olarak ortalıkta görünmez. Odasına kapanır ve iletişimi keser veya evden kaçar veya kaybolur. Gazetelerde bu tür kaçışları sık sık okuruz. Özellikle okul çağındaki karne alma zamanı eve gelmeyen, kaçan çocuklar evdeki zorlayıcı baskıdan veya tepkilerden korkan, bunu yaşamak istemeyen çocuklardır. Ruhsal kaçışta çocuk evde bulunsa da anne babası ile iletişimi keser. Beraber olduklarında örneğin yemekte konuşmaz, cevap vermez, hayal ve fantezi dünyasına kaçar veya yalan söyleyebilir. Önlem alınmazsa zamanla kabuğuna çekilen, hayal fantezi dünyasına sığınan ve gerileyen bir kişilik geliştirebilir. Ruhsal kaçış, ileride sigara, alkol, uyuşturucu alışkanlıklarına, aşırı hallerde de ruh hastalıklarına yol açabilir. Aşırı itaat. Kültürümüzde itaatkar çocuklar çok sevilir, tutulur. Ayşe çok iyi çocuktur. Hiç sözümden dışarı çıkmaz. Ali sözümü hep dinler, hiç beni üzmez. Dizimin dibinden ayrılmaz. Anneler bu tür sözleri övgüyle sarf eder. Dinleyenler de itaatkar çocuğa takdirle bakarlar. Ancak sürekli itaat etmeye alıştırılmış, zorlanmış çocuklar zamanla kendi değerlerini yadsıyan, kendi inançlarından vazgeçip her şeyi sorgusuz kabullenen, aşırı uyumlu ilişkiler geliştirebilir. Bu pek tabii büyüklerin dünyası için çok ideal gözükür. Zira aile bireyini uğraştırmaz. Ancak çocuğun kişiliği ve gelişimi açısından geleceği için böyle bir davranış alışkanlığının sakıncaları çoktur. Bu tür çocuklar kendilerine sürekli ne yapacakları, ne yapmaları gerektiğini söyleyen anne babayı bulamayınca, onların yerine buldukları ilk otoriter kişinin etkisi altına girerler. Kötü arkadaş edinip onlara uyan, kötü alışkanlıklara hayır diyemeyen, arkadaşlarına aşırı uyum gösteren çocuklar, bu tür sürekli itaat etmeye alıştırılmış çocuklardır. Bunun dışında aşırı uyuma ve aşırı itaate alıştırılmış çocuklar, ileride kişiliksiz, yağcı, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım türünde sorumsuz kişiler geliştirebilirler. Sonuç olarak aşırı bir dış kontrolle bütün davranışları başkaları tarafından kontrol edilip düzenlenen çocuklar, hiçbir iç kontrol, öz denetim, geliştirme olanağı bulamadıklarından ev dışı yaşamlarında, yani anne baba kontrolü yokluğunda kendilerini kontrol etmekten acizdirler. Bu çocukların ileriki yaşamlarında ya sorumsuz, kontrolsüz, aşırı davranışlarda bulunan kişilikler veya başka birinin kontrolü altına kolaylıkla girebilen, pasif, tepki göstermesini bilmeyen, her şeyi kabullenici kişilikler geliştirmesi muhtemeldir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, çocuk yetiştirmenin ve eğitimin amacı, çocuğun istenmeyen davranışlarını sindirip ıslah etmek değildir. Çocuklar halledilmesi gereken sorunlar gibi görülmemelidir. Çocuk eğitimi, çocuğa çevresine uyumlu, sorumlu ve saygılı davranış yollarını, disiplinini gösterip, bu arada çocuğun kişiliği ve yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmesine olanak sağlamaktır. Buna da iç kontrollü disiplin, öz denetim yöntemleriyle elde edebiliriz. İç kontrollü disiplin, öz denetim nedir? İç kontrollü disiplin, yani öz denetim, kişinin bazı kuralları benimsemesi ve dış uyarılara gerek kalmadan bu kurallara kendi kendine uyuması veya uygulamasıdır. Çok disiplinli bir kişi dediğimizde, bu kişinin kendi kendine yapılması gereken bazı davranışları veya görevleri yaptığını övgüyle anlatmış oluruz. Aslında çocuklarla da varmak istediğimiz amaç budur. kuralları benimsemeleri, ne yapıp yapılmaması gerektiğini bilip kendi kendilerine yapmaları, sürekli uyarı ve ikaza gerek kalmadan görevlerini yerine getirmeleri, örneğin diş fırçalama, banyo yapma, dersini zamanında yapma, gece belirli bir saatte yatma, eşyasını toplama gibi. Bu şekilde hem anne baba sürekli ikaz ve kontrol rolünden kurtulur, hem de bu nedenle oluşabilecek sürtüşme ve sorunlar da önlenmiş olur. Aslında herkes gibi çocukların da kurallara ihtiyacı vardır. Bunu bir trafik sistemi ile örnekleyebiliriz. Trafiğin nasıl işlediğinden haberi olmayan bir sürücü, arabasına binip yola çıktığında yolun sağından gideceğini solundan gidebilir, aşırı hız yapıp olmayacak sokaklara girebilir ve sonuçta trafiği alt üst eder, kaza yapar ve pek tabii cezalandırılır. Buna engel olmak için trafiğe çıkmadan önce bütün sürücüler trafik kurallarını öğrenir, neyin yapılıp neyin yapılmadığını benimser, hatta bu kural ve davranışları deneyerek öğrenme devresinden geçerler. Bunun için de bir süre yanlarında bir deneyimli şoför oturup onlara yol gösterir. Bu örneği ev içine aktarırsak, ev içinde hareket etmeye başlayan çocuk, ne yapacağı ve nasıl hareket edeceği, yani evin kuralları hakkında eğitim, açıklama görmemişse, haliyle yanlışlar yapacak ve bu nedenle ikaz edilecek veya cezalandırılacaktır. Kızma, bağırma gibi. Çocuk deneme ve yanılmalarla neyi yapıp yapmaması gerektiğini öğrenecek ama her zaman nedenini öğrenemeyecektir. Buna karşılık öz denetim eğitiminde ilk temel yaklaşım çocuğa ne yapıp yapmaması gerektiğini açıklamak, ona yol göstermek, yani trafikte olduğu gibi onu eğitimden geçirmektir. Doktor Atalay Yörükoğlu bunu bir ustanın çırağına sanatını öğretmesine benzetir. Usta çırağını işin kolayından başlayarak eğitir. Öğretimini ondan gelişme hızına göre ayarlar. Yavaş yavaş sorumluluk verir, başarısını destekler, yanlışını düzeltir. Nerede güveneceğini, nerede başında durup denetleyeceğini bilir. Ona yanılma payı bırakılır. Toyluk yanılgılarını bağışlar. Beğenildiğini gören çırak da işine dört elle sarılır. Ustasına benzemek ve ona yetişmek için tüm yeteneğini ve çabasını ortaya kor der. Bu yaklaşımdan da görüldüğü gibi ilk temel ilke kural ve beklentileri açıklamak, ikinci temel ilke ise desteklemektir. Yani sürekli çocuğun olumsuz davranışlarına olumsuz tepki göstermek yerine olumlu davranışlarını da takdir edip pekiştirmek, hiç değilse bu yoldaki çabalarını övmek ve desteklemektir. Sadece ve sürekli olumsuz tepkilerle büyüyen çocuklar bir süre sonra isyan eder, cevap verir, söz dinlemez olur ve daha da önemlisi yaşam heveslerini yitirir, kendilerine güvenmez ve küskün olurlar. Bunun karşılığında olumlu davranış ve çabaları takdir gören çocuklar daha hevesli ve güvenli hareket eder ve daha kolay söz dinlerler. Peki otoritemizi hiç kullanmayacak mıyız? Der anne veya baba. Sanki aniden ellerinden bir silah alınmıştır. Tabii ki kullanacağız. Ancak otorite alışılagelmiş anlamda korkutarak saygı elde eden çatık kaşlı bir güç değildir. Gerçek otorite bir konu hakkında bilgi sahibi olan bir kimsedir. Örneğin bu kişi hukuk alanında bir otoritedir deriz. Yani bu konuda bilgili, deneyimli, güvenilir bir kişidir demeye getiririz. Ona danışır, sözünü dinleriz. Bir konuda otorite olmak için yüksek tahsil yapmak şart değildir. Bir bahçıvan da bahçe, ekim, çiçekçilik konusunda otoritedir. Yani söz sahibidir. Ona başvurur, danışır, fikrini sorar, sözünü dinleriz. İşte ev içinde de varmak istediğimiz gerçek otorite budur. Çocuğun sözüne ve fikrine güvendiği, başvurduğu ve sözünü dinlediği kişi, korku nedeniyle değil de bilgi, güven ve saygı nedeniyle. Dolayısıyla evde disiplin sağlamak için salt otorite ve güç kullanmaya gerek yoktur. Bu konuda bilgili olmak, bilinçli hareket etmek, tutarlı davranmak, ancak aynı zamanda da sabırlı ve hoşgörülü olarak çocuğun karşısına geçeceğine, onun safında olup onu desteklemek yeterlidir. Bu tür bir yaklaşımla öz denetim daha sağlıklı ve kalıcı bir şekilde elde edilir. Öz denetim nasıl elde edilir? 1. Ev içindeki kural ve beklentiler katı ve değişmez değildir. Kurallar çocuğun yaşına, kişilik ve yapısına ve özel durumlara göre düşünülerek uygulanır. Yaş. Örneğin, 3 yaşında bir çocuğun yemeğini hiç üstünü kirletmeden ve çok düzgün yemesi beklenemez. Bu nedenle çocuğa kızmak, onu azarlamak veya cezalandırmak faydasız, hatta zararlıdır. Buna karşılık 7 yaşlarında bir çocuğun temiz ve düzgün yemesi daha gerçekçi bir beklentidir. Bunun gibi 5 yaşına kadar olan çocukların öğleden sonra uykusuna yatmaları beklenebilir. Ancak o yaştan sonra böyle bir kuralı katı bir şekilde uygulamak sorun yaratabilir. Daha büyük yaşlardaki çocuklarla öğleden sonra dinlenme saati çocukla birlikte farklı bir şekilde planlanabilir. Odasında kitap okuması, resim yapması, oyun oynaması gibi. Demek ki evde kurallar sorun yaratıyorsa kendimize şöyle bir soru yöneltebiliriz. Acaba bu kural veya beklentim çocuğumun yaşına uygun mu? Çocuğum bunu yapabilmek için çok mu küçük? Veya yaşı artık büyüdü mü? Bu konuda daha gerçekçi beklentiler için kitabın arka bölümünde küçük çocukların yaşlarına göre genel davranışlarını belirleyen tabloya bakabilirsiniz. Şermin Hanım oğluyla 17 yaş arasında sürekli sürtüşme oluşmasından şikayetçiydi. Ne önerse Fuat karşılık veriyor. Bir türlü anlaşamıyorlardı. Özellikle Fuat'ın sürekli üşütüp hastalanması sorun olmaktaydı. Şermin Hanım Fuat'ın okula gider gelirken yün şapka giymesinde ısrar ediyor. Fuat ise şiddetle direniyor. Evden çıkar çıkmaz şapkasını başından çıkarıp cebine sokuyordu. Şermin Hanım ise bu duruma müthiş içerliyor ve Fuat'ı azarlıyor. Bu konuda evde sürekli çatışma haline dönüşüyordu. Şimdi bu durumda 17 yaşında bir çocuğun sokakta yün şapka giymek istemesi doğal karşılanamaz mı? Küçük çocukların şapka giymeleri çok doğal da 17 yaşında bir genç çocuğun şapkayla dolaşmak istememesi geçerli değil mi? Bazen çocuklarımızın artık çocuk olmadıklarını, büyüdüklerini gözden kaçırmıyor muyuz? Veya bazen beklentilerimizin yaşlarından çok öte yetişkinden beklenen davranışlar olduğunun farkında mıyız? Çocuklarımızın hemen yetişkin olmalarını beklemiyor muyuz? Üşütüp hastalanmamaya tek çare yün şapka giymek mi? Çocuklarımızın devamlı bizim kontrolümüz altında olduklarını varsayıp bazen büyüdüklerini veya çok küçük olduklarını unutmuyor muyuz? Kişilik yapı. Aynı şekilde bazı kural ve beklentiler çocuğun yapısı veya kişiliği nedeniyle sorun haline gelebilir. Örneğin bazı çocuklar daha heyecanlı bir yapıya sahiptir ve sabah okula giderken kahvaltı edemezler. Kural adına çocuğa zorla süt, yumurta gibi besinleri yedirmek hem çocuğun yapısına göre ağır bir mide ile okula gitmesine hem de anneyle sürekli sürtüşmesine neden olur.
Ayrım sonu.